Ayrım 16. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 144. Birkaç yıl öncesine kadar, dedi Gallardin, Recoid'in her değişimler gününde günahhanede bir maskeli balo düzenlemek gibi bir adeti vardı. O çılgınca cümbüşlerde insanlar binlerce solaridik kostümler giyerdi. En gösterişlisi de Recoid'in üzerinde olurdu. Birkaç yıl önce Ray Quinn ve o güzel kadın hem kostümlerini hem de maskelerini değiş tokuş etmeye karar vermişler. Sırf akıllarını öyle estiği için. Fakat bir suikastçı Ray Quinn'in kostümünün içine melunca bir şey serpiştirmiş. İnsan etine karşı en karasından simyayla üretilmiş bir tür aqua regia. Altı üstü bir tozmuş. Faaliyete geçmek için tere ve ısıya ihtiyaç duyuyormuş. Bu yüzden kadın onu neredeyse yarım saat boyunca yüzünde taşımış, ta ki terlemeye ve gecenin zevkini çıkarmaya başlayana dek. Derken çığlık atmaya başlamış. Ben orada değildim, fakat kalabalığın içinde tanıdığım zanaatkarlar vardı ve söylediklerine göre kadıncağız sesi kısılana kadar haykırmış da haykırmış. Sonunda gırtlağından bir tıslama hariç hiçbir şey çıkmaz olmuş ama haykırmaya çalışmaktan vazgeçmemiş. Kostümün sadece bir yanına o şeyden serpilmiş, nispet olsun diye. Kadının cildi fokurdayıp sıcak katran gibi akmış, etleri erimiş. Efendi de Ferra, Requin'in dışında hiç kimse ona dokunmaya cesaret edememiş. Requin kadının kostümünü kesip çıkarmış, su getirtmiş ve ona yardım etmek için çırpınmış. Selendri'nin yanan tenini ceketiyle, bez parçalarıyla, hatta çıplak elleriyle silmiş. Kendisi de o kadar fena yanmış ki bugün bile yanık izlerini saklamak için eldiven takar. Hayret verici, dedi Jean. Sonuç olarak Selendri'nin hayatını kurtardı, dedi Gallardin. Daha doğrusu kurtarabildiği kadarını. Kadının yüzünü mutlaka görmüşsündür. Gözlerinden biri ateşe atılmış bir üzüm tanesi gibi buharlaştı. Ayak parmaklarının kesilmesi gerekti. Parmakları yanık dal parçalarından, eli ise kabarcıklarla bezeli bir harabeden ibaretti. Onu da kaybetti. Kadıncağızın bir göğsünü kesip almaları gerekti, Efendi de Ferra. Seni temin ederim ki bunun ne anlama geldiğini idrak edemezsin. Uzun yıllardır güzel gözüyle bakılmama rağmen öyle bir şey şimdi bile benim için çok büyük bir anlam taşır. Selendri yatalakken Requin tüm çetelerine, tüm hırsızlarına, tüm bağlantılarına, zenginlerle güçlüler arasındaki tüm dostlarına haber saldı. Bunu yapan kişinin kimliğini getirene sorgusuz sualsiz 1000 solari vereceğini söyledi. Fakat saldırıyı düzenleyen suikastçıdan korkuluyordu ve Requin o günlerde şimdiki kadar itibar görmüyordu. Hiçbir cevap alamadı. Ertesi gece yine sorgusuz sualsiz 5000 solari teklif etti ve yine cevap gelmedi. Üçüncü gece teklifini beyhude yere 10000 solariye çıkardı. Dördüncü gece ödül 20000 solariye yükseldi ve yine bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bir sonraki gece cinayetler başladı rastgele, hırsızların, simyacıların ve Priori'nin hizmetkarları arasında. Faydalı bir bilgiye erişimi olabilecek kim varsa, her gece tek bir kişi, sessiz sedasız, tamamen profesyonelce katledildi. Her kurbanın sol yanındaki deri bir bıçakla yüzülüyordu, hatırlatma amacıyla. Çeteleri, kumarbazları ve tanıdıkları durması için Requin'e yalvardılar. ''Bana o suikastçıyı bulun,'' dedi onlara. ''Ben de durayım.'' İnsanlar yalvarıp yakardı, sorup soruşturdu ama yine de hiçbir şey bulamadılar. Requin de her gece 2 kişiyi öldürtmeye başladı. Karılar, kocalar, çocuklar, dostlar öldürüldü. Çetelerinden biri ona baş kaldırdı ve ertesi sabah ölü bulundular, hepsi birden. Requin çetelerin üstündeki kontrolünü sıkkınlaştırdı ve onları yüreksizlerden arındırdı. Öldürttü, öldürttü ve öldürttü. Ta ki tüm şehir onun gönlünü yapmak için dört dönerek her kayanın altına bakana ve her kapıyı kırana dek. Ta ki hiçbir şey onu hüsrana uğramaktan daha beter olamayacak hale gelene dek. En sonunda adamın biri onun önüne çıkarıldı ve sorduğu sorulara tatmin edici cevaplar verdi. Requiem dedi Galardin uzun bir iç geçirişin ardından. Adamın sol tarafını tahta bir çerçevenin içine yerleştirip zincirledi. Çerçeve simyasal çimentoyla dolduruldu ve sertleşmeye bırakıldı. Sonra da dik oturtuldu. Böylece adamın sol tarafı ayağının ucundan başının tepesine kadar taştan bir duvara sıkışmış oldu. O dik haliyle Requiem'in kasa odasına koyulup ölmeye bırakıldı. Requiem her gün bizzat yanına gidip ona zorla su içirdi. Suikastçının hapsolmuş uzuvları çürüdü, iltihaplandı ve onu hasta etti. Uzun ömrüm boyunca duyduğum en korkunç bedensel işkenceye maruz kalarak açlıktan ve kangrenden yavaş yavaş can verdi. O yüzden kusuruma bakma ama dedi kadın, Jean'ı nazikçe kolundan tutup sol taraftaki pencereye doğru götürerek, hanımların en şefkatlisi ruhumu bu yaşlı kemik çuvalından alana kadar mutlak bir sadakat göstereceğim tek müşterim Requiem'dir. İyi de Requiem'in bundan haberdar olmasına gerek yok. Benim de böyle bir riske girecek halim yok efendi de Ferra, asla. Ama biraz düşünürseniz, Requiem'in kulesinde hile yaparken yakalananların başına neler geldiğini duydun mu efendi de Ferra diye sözünü kesti Gallardin. Requiem önce onların ellerini keser, sonra da cesetlerini aşağıdaki avluya atıp temizlik masrafının faturasını ailelerine veya iş ortaklarına ödetir. Peki ya günahhanede kavga çıkarıp kan döken son adama ne oldu dersin? Requiem onu bir masaya bağlattı, bir it baytarı adamın diz kapaklarını kesti ve yaralarının içine ateş karıncaları döktü. Sonra da diz kapaklarını yeniden yerlerine dikti. Adam gırtlağının kesilmesi için yalvardı ama dileği gerçekleştirilmedi. Requiem başlı başına bir otoritedir. Arhon Priori'yi kızdırmaktan çekindiği için ona el süremez. Priori de onu fazlasıyla kullanışlı bulduğu için ona sırt çevirmez. Selendri ölümün kıyısından döndüğünden beri Requiem bu şehrin daha önce hiç görmediği bir gaddarlık sanatçısı olup çıktı. Bu dünyada o adamı kışkırtmama değecek hiçbir fani mükafat yok. Dediklerinizi son derece ciddiye alıyorum madam. Peki müdahalenizi dikkatle asgariye indiremez miyiz? Kasa odasının basit bir şemasıyla en genelinden bir açıklamayla yetinemez miyiz? Yani sizinle asla bağdaştırılamayacak bir şeyle. Belli ki dediklerimi can kulağıyla dinlememişsin. Kadın başını iki yana salladı ve evinin sol duvarındaki pencereyi işaret etti. Gel sana başka bir şey sorayım efendi de Ferra. Bu pencereden dışarı bak ve bana Talverra'nın manzarası hakkında ne düşündüğünü söyle. Jean camdan dışarı göz atmak için ileri çıktı. Zanaatkarlar hilaline, ankraja ve gümüşi beyaz sularının karşısındaki kılıç marinasına bakan manzara güneye doğruydu. Yüksek surlarla ve mancınıklarla korunan marinaya Arhon'un donanması demirliydi. Çok güzel bir manzaraymış dedi genç adam. Sahiden de öyle değil mi? Şimdi söyleyeceğim şeyi bu konuyla ilgili nihai beyanım kabul etmelisin. Denge ağırlıkları hakkında bir şey bilir misin? Bildiğimi söyleye... Tam o anda Lonca Hanım'ı tavandan sarkan deri kordonlardan birine asıldı. Ayaklarının altındaki zemin açıldığı sırada Jean'ın kapıldığı ilk izlenim Talverrar manzarasının bir anda tavana doğru yükselir gibi olduğuydu. Bunun ne anlama geldiği hakkında alelacele müzakere eden duyuları bir saniyeliğine işin içinden çıkamadılar. Sonra karnı şiddetli bir mide bulantısına kapılarak hareket eden şeyin manzara olmadığını bildirdi. Jean zemini hızla geride bıraktı ve köşelerindeki zincirler vasıtasıyla Galardi'nin evinin hemen altına asılmış kare şeklindeki bir platforma sertçe çarptı. Aklından geçen ilk düşünce bunun bir asansör olduğuydu. Derken platform 12 küsur metre aşağıdaki sokağa doğru dalışa geçti. Zincirler şakırdadı ve genç adamın etrafını ani bir esinti sardı. Yere kapaklanan Jean parmak boğumlarını bembeyaz eden bir panikle platforma tutundu. Damlar, at arabaları ve parke taşları hızla yükselirken genç adam çarpışmanın yaratacağı keskin acıya hazırlandı. Fakat öyle bir şey olmadı. Platform imkansız bir akıcılıkla yavaşlamaya başladı. Kesin ölüm önce muhtemel yaralanmaya, sonra da altı üstü bir utanca dönüştü. İniş sokaktan yalnızca birkaç adım yukarıda son buldu ve Jean'ın solundaki zincirler gerginliğini korurken sağındakiler gevşedi. Platform sarsılarak eğildi ve onu parke taşlarının üstüne attı. Doğrulup oturan genç adam minnetle derin bir nefes aldı. Etrafındaki sokak hafifçe dönüyordu. Başını kaldırdığında zincirli platformun süratle önceki konumuna yükseldiğini gördü. Platform eski yerini almadan hemen önce evin zemindeki kapaktan küçük ve parlak bir şey düştü. Brandy karışımıyla dolu şişe patlayarak üstüne cam kırıkları ve içki sıçratmadan hemen önce Jean yüzünü örtmeyi becerdi. Genç adam birkaç solari değerindeki beyaz erikli auster şalini saçlarından sildi ve fal taşı gibi açılmış gözlerle sövüp sayarak ayağa kalktı.
''İyi günler bayım. Durun sakın söylemeyin. Bırakın tahmin edeyim. Teklifiniz Lonca Hanım'ı tarafından kabul edilmedi değil mi?''
Afallamış haldeki Jean beş adım sağına baktığında gülümseyen bir bira satıcısıyla karşılaştı. Kapalı ve tabelasız iki katlı bir binanın duvarına dayanan adam bronzlaşmış bir bostan korkuluğuna benziyordu. Geniş siperlikli deri şapkası eskidikçe öyle bir sarkmıştı ki neredeyse cılız omuzlarına değecekti. Adam çok sayıda tahta maşrapanın uzun zincirlerle bağlı olduğu büyük tekerlekli bir fıçının üstünde bir elinin parmaklarıyla ritim tuttu.
''Eh onun gibi bir şey'' dedi Jean.
Ceketinden dışarı kayan bir nacak parke taşlarına düşüp tangırdadı. Jean kıpkırmızı bir suratla eğildi, onu aldı ve tekrar sakladı.
''Buna çıkarcılık diyebilirsiniz ve öyle bir durumda sizi ilk önce ben doğrularım bayım. Ama bana bir içkiye ihtiyaç duyan biriymişsiniz gibi gözüküyorsunuz. Tabii taşlara çarpıp patlamayan ve kafanızı kırmasına ramak kalmayan bir içkiye.''
''Öyle mi gözüküyorum? Elinde ne var?''
''Burgu bayım. Eğer hiç duymadıysanız bu bir Verrar içkisidir. Ayrıca Talişan'da içtiyseniz bile aslında hiç içmemişsiniz demektir. Talişanlılara lafım yok elbette. Hatta ailem oralıdır.''
Burgu genellikle birkaç damla badem yağıyla tatlandırılan koyu bir siyah biraydı ve çoğu şaraba kıyasla içini çarpardı. Jean başını olumlu anlamda salladı.
''Bir maşrapa alayım.''
Bira satıcısı fıçısının musluğunu açtı ve zincirli maşrapalarından birini neredeyse kapkara gözüken içkiyle doldurdu. Bunu bir eliyle Jean'a uzatırken diğeriyle de şapkasını eğdi.
''Biliyor musunuz, Madame Garlardin bunu haftada birkaç kez yapar.''
Jean sıcak bireyi kafasına dikti ve mayalı, bademli tadın boğazından aşağı akmasına izin verdi.
''Haftada birkaç kez mi?''
''Misafirlerinden bazılarına karşı biraz sabırsızdır. Sohbetin alışıldık hoşbeşlerle bitmesini beklemez. Ama artık bunu zaten biliyorsunuz.''
''Bir an hiç fena değilmiş.''
''Teşekkür ederim nazik bayım. Maşrapası bir sentira. Sağ olun, çok sağ olun. Madame Galardi'nin evinden düşenlerle iyi iş yaparım. Genellikle gökten bir iki müşteri yağması ihtimaline karşı buraya tezgah açarım. Onunla olan görüşmenizin tatmin edici sonuçlanmamasına çok üzüldüm.''
''Tatmin edici mi? Eh, beni beklediğimden daha çabuk başından savmış olabilir. Ama sanırım amacıma ulaştım.''
Jean biranın son yudumunu da yuvarladı, yeniyle ağzını sildi ve maşrapayı geri verdi.
''Tek istediğim ileride filizlenecek bir tohum ekmekti. Hepsi bu.''
4. Bölüm Kör İttifaklar 1. Kısım
''Efendi Costa, lütfen makul davranın.'' dedi kadın. ''Niye sizden bir şey saklayayım ki? Önerecek bir tedavim olsa cebime daha fazla para girerdi, öyle değil mi?''
Danışman zehirci Solgun Terese müşterileriyle özel iş meselelerini görüşebileceği epey rahat bir salona sahipti. Ellerinde koyu jerem kahvesiyle dolu küçük birer porselen fincan tutan fakat içmeyen Loke ile Jean yumuşak ve geniş binderlerin üstünde bağdaş kurmuş bir vaziyette oturuyorlardı. 30'lu yaşlarında ciddi, soğuk bakışlı bir vadralı olan Solgun Terese, misafirlerinin önünde volta atıyor, yeni dikilmiş yelken bezi rengindeki saçları yükselip alçaldıkça siyah kadife ceketinin yakasına sürtünüyordu. İyi giyimli bir kadın olan Verrarlı koruması kemerinde kafes kabzalı bir meç ile lakeli bir tahta sopa taşıyor, sessiz ve dikkatli bir tavırla odanın yegane kilitli kapısının yanındaki duvara yaslanmış bekliyordu.
Elbette dedi Locke, biraz huysuzluk ediyorsam kusuruma bakmayın madam, umarım durumumuzu takdir ediyorsunuzdur. Muhtemelen zehirlendik ve bir panzehir elde etmek şöyle dursun, daha o zehrin ne olduğunu bile bilmiyoruz.
Evet efendi Costa, sahiden de kaygı verici bir pozisyondasınız.
Bu ikna edilmek için ikinci zehirlenişim, ilkinden kurtulabilecek kadar şanslıydım.
Bir insanı kontrol altına almak için bu kadar etkili bir yöntem olması ne yazık değil mi?
Sesinizin bu denli hoşnut çıkmasına gerek yok mu adam?
Ah hadi ama efendi Costa, beni vurdum duymaz biri olarak görmeyin.
Solgun Terese sol elini kaldırarak bir dizi yüzük ve simyasal yanık sergiledi. Locke kadının yüzük parmağının eksik olduğunu fark edince şaşırdı.
Çıraklığımda hiç affı olmayan bir maddeyle çalışırken dikkatsizce bir kaza yaşadım. Seçim yapabilmek için sadece 10 kalp atımı kadar bir sürem vardı. Ya parmağımı ya da canımı seçecektim. Neyse ki elimin altında ağır bir bıçak vardı. Sanatımın meyvelerini tatmanın ne anlama geldiğini iyi bilirim baylar. Kendini hasta, tedirgin ve çaresiz hissetmenin, şimdi neler olacağını görmeyi beklemenin.
Tabii dedi Jean. Ortağımın kusuruna bakmayın. Biz sadece o kadar marifetli bir şekilde zehirlendik ki aynı derecede mucizevi bir çözüm olduğunu umut eder olduk.
Genel kural birini zehirlemenin iyileştirmekten daima daha kolay olduğudur.
Terese kesik parmağından geriye kalan yumruyu dalgın bir edayla ovuşturdu. Hareketi bunun onda eski bir tik olduğu izlenimini uyandırıyordu.
Panzehirler hassas şeylerdir. Hatta çoğu durumda kendileri de başlı başına birer zehirdir. Mesleğimde her illeti iyileştirebilen, bilinen her zehri köreltebilen, her derde deva olan bir ilaç yoktur. Ve tarif ettiğiniz madde gerçekten de özel olarak hazırlanmışa benzediği için rastgele panzehir tedavileri uygulamak yerine gırtlaklarınızı kesmeyi yeğlerim. Öyle bir yöntem ızdırabınızı uzatabilir, hatta bünyenizdeki maddenin etkisini güçlendirebilir.
Jean çenesini avucuna dayayıp salona bakındı. Terese duvarlardan birini ticari ilişkilerin ilahi babası sayılan Şişko ve Kurnaz Gandolo'ya, yani paranın ve ticaretin efendisine ithafen bir mihrapla süslemişti. Karşı duvarda da peçeli Aza Guilla, uzun sükut hanımı, ölüm tanrıçasına adanmış bir mihrap mevcuttu. Fakat bize verildiği iddia edilen zehir gibi etkisini uzun süre koruyabilen bilindik maddeler olduğunu da belirttiniz.
Evet, öyle maddeler var. Alacakaranlık gülünün özü aylarca vücutta kalır ve kurban düzenli aralıklarla panzehir almazsa sinirleri hissizleştirir. Pörsü beyaz tüm gıdaların ve içeceklerin besleyiciliğini çalar. Kurbanlar tıka basa yiyip içseler dahi eriyip giderler. Anuella tozu solunmasından haftalar sonra kurbanının kan revan içinde kalmasına yol açar. Fakat buradaki sorunu görmüyor musunuz? Etkisi uzun süren 3 zehir zarar vermenin birbirinden çok farklı 3 yolu. Mesela kanı etkileyen bir zehrin panzehiri başka yoldan etki eden bir maddeyle zehirlenmişseniz sizi pekala öldürebilir.
Lanet olsun dedi Locke. Peki öyleyse bu konuyu açtığım için kendimi aptal gibi hissediyorum. Ama Jerome bir ihtimal daha olduğunu söylemiştin.
Bezoarlar dedi Jean. Çocukken onlar hakkında epeyce şey okumuştum.
Maalesef bezoarlar bir efsanedir.
Terese ellerini önünde kavuşturup iç geçirdi.
Tıpkı on dürüst dönek, kalp yiyen kılıç, terim, pelin, borazanı ve diğer tüm harikulade saçmalıklar gibi bir peri masalından ibarettir. Sizinle aynı kitapları okuduğumuzdan eminim efendi de Ferra. Üzgünüm, ejderhaların karnından sihirli taşlar çıkarmak için öncelikle bir yerlerde kanlı canlı ejderhaların yaşaması gerekir, öyle değil mi?
Sahiden de bu aralar onlara pek rastlanmıyor.
Mucizevi ve pahalı bir şey arıyorsanız dedi Terese, önerebileceğim bir yol daha var.
Ne olursa dedi Locke.
Kartayinli bağlı büyücüler. Simyacıların engel olamadığı zehirleri durdurabildiklerine dair güvenilir istihbaratlar almışlığım var.
Tabii ücretlerini ödeyebilenlere.
İşte o hariç diye mırıldandı Locke.
Eh dedi Therese nihai bir teslimiyetle, bir çözüm sunmaksızın sizi sokağa salmak ne keseme ne de vicdanıma fayda sağlasa da korkarım elimizdeki bilgilerin azlığı sebebiyle şu an için yapabileceğim başka bir şey yok. Zehirlemenin kısa süre önce gerçekleştiğinden kesinlikle emin misiniz?
İşkencecimizin eline ilk kez dün gece fırsat geçti adam.
Öyleyse içinizi az da olsa rahatlatayım. O şahsın işine yaramaya devam ettiğiniz takdirde muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta veya ay boyunca güvende olursunuz. Bu zaman zarfında şans eseri de olsa bahsi geçen madde hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Her türlü ipucuna karşı gözünüzü ve kulağınızı açık tutun. Bana daha sağlam bilgilerle geri dönün ve ben de çalışanlarıma gece gündüz hangi saatte olursa olsun sizi içeri buyur etmelerini tembihleyeyim ki elimden ne geleceğine bakabileyim.
Çok naziksiniz madam dedi Locke.
Zavallı beyefendiler, şansınızın yaver gitmesi için en içten dualarımı edeceğim. Bir müddet omuzlarınızda ağır bir yükle yaşayacağınızın farkındayım. Ve neticede hiçbir sonuç bulamayacak olursanız size daima diğer hizmetlerimi de sunabilirim. Eden bulur diye boşuna dememişler.
Siz tam bize göre bir iş kadınısınız dedi Jean ayağa kalkarak. Küçük kahve fincanını masaya bıraktı ve yanına bir altın solari koydu. Bize vakit ayırdığınız ve konukseverliğiniz için minnettarız.
Hiç dert değil efendi de Ferri, artık gitmeye hazır mısınız o halde?
Locke de ayağa kalkıp paltosuna çeki düzen verdi. İki kafadar aynı anda başlarıyla onayladılar.
Peki öyleyse valiz de sizi geldiğiniz yoldan geri götürecek. Göz bağları için tekrar özür dilerim. Fakat bazı önlemler benim için olduğu kadar sizin de yararınıza.
Solgun Therese'nin salonunun gerçek konumu bir sırdı. Mekan Zümrüt Galeriler adlı ahşap mahalleyi oluşturan yüzlerce saygın iş yerinin, kahvehanenin, tavernanın ve evin arasında bir yerlerde gizliydi. Tüm mahalle hem güneş hem de ay ışığını süzen ve sokakları huzur verici bir yeşile bürüyen bombeli atacam kubbelerle kaplıydı. Gözleri bağlanan müstakbel müşteriler Therese'nin muhafızları tarafından getirilip götürülür, bir dizi uzun koridordan geçirilerek müesseseye ulaştırılırlardı. Silahlı genç kadın ellerinde bir çift göz bağıyla kapının yanında Locke ile Jean'ı bekliyordu.
''Tamamen anlıyoruz.'' dedi Locke. ''Ayrıca hiç merak etmeyin. Karanlıkta önümüzü görmeden oradan oraya götürülmeye bayağı alıştık.''
16. ayrımın sonu. Sayfa 153.